Ayrım 12.
Sayfa 103. MPQ, yaptığınız bu analiz olayların kurbanlarını düşman yerine koyuyor, kendilerinin kurban edilişinin suçlusuymuşlar gibi gösteriyor. Zuckerberg, insanlar bunu söylemekte acele ediyorlar. Ama bu tarihi anda Yahudiler kurban değil, onlar galip, tabii manevi açıdan. Savaşın sonundan bu yana hep böyle oldu. Hem yalnız Kudüs'te ya da Almanya'da değil, dünyanın her yerinde. Ama tarihi anları donduramayız. Hitler'den 50 yıl sonra koskoca bir yeni kuşak sahne aldı. Bunlar suçluluk duygusu içindeki anne babalarından farklı davranıyorlar. Genç Yahudi'yi bir kurban olarak görmüyorlar. Onu kendileri gibi biri olarak görüyorlar. Şimdi mesele yeni bir tanım bulmak. Berlin duvarının çöküp Doğu-Batı çatışmasına son verişinden bu yana tüm tarihin kartları yeni baştan karıştırılıp dağıtıldı. İnsanlar tarihe, geleceğe ve sanata yeni bir kimlik arayışıyla bakıyorlar. Avrupa'nın diğer taraflarında, ABD'de ve Almanya'da durum böyle ve umulur ki Yahudilerde de böyle olsun. Almanya'da kendi tutumumu bu kadar ateşli biçimde savunuşumun nedeni sanırım bugünkü düşmanlarımın herhalde Nazi döneminde de bana düşman olacaklarıdır. Onlar bugün nasıl yağcıysa Hitler döneminde de işbirlikçi olurlardı. Bu nedenle ben bu savaşı onların ruhu için yapıyorum ve yaparken de hüzün duyuyorum. Davranış biçimlerini görüyorum. Kendini haklı gören yüksek sesle konuşan demokratlar. Ama onlar da çocukluğumda Stalin döneminde Doğu Almanya'da gördüğüm antidemokratik özellikleri de görüp tanıyorum. O halde benim işim bir yası, bir yeisi dile getirmek. Amaç da Holderlin'in deyimiyle ya da Thomas Bernhard'ın Avusturya'da söylediği gibi çirkin Alman'ın bugünkü semptomlarını yansıtmak. Demek ki insan yargılara varmada pek acele etmemeli. Olup bitenlere bakıp anlamaya çalışmak çok daha verimli olur. Benim kişisel kaygım sanatın şimdi hangi yöne gideceğim? Sanat çok uzun zamandan beri gerilemektedir. Eskimiş savaş sonrası estetiğini tekrarlamaktan öteye gidememektedir. Almanya savaş sonrası dünyasında içerideki ve dışarıdaki akbabaların saldırılarına terk edilmiştir. Yazdığı oyunlar savaş sonrası Almanya'sına sürekli olarak yanlış anlaşılan Kleist'e örnek vermek istiyorum. Örneğin oyunlarından birinde bir aktör en önemli yerde isterse pislik, isterse acı diyebilmektedir. Bugün sahnede bu replik her zaman kalbimin pisliği diye yorumlanmakta, kalbimin acısı diye yorumlanmamaktadır. İşte savaş sonrası Almanya'sının polemik, kendini kırbaçlama ve çirkinlik estetiğini bu tür olaylar ortaya sermektedir. Çirkinlik vardır ve bu gerçeğin sanatta da göz ardı edilmemesi gerekir. Ama benim çözümüm çirkinliği daha geniş bir evrene yerleştirmek, böylelikle belli bir anı yok etmesini engellemektir. Gerçekten de Alman geleneğine göre sanatta en soylu amaç, eskiden de şimdi de gerçekliğin tam olarak bu sanatın bir başarısı olarak yüceltilmesi olmuştur. Tiyatro ya da sinemadaki meslektaşlarımın çoğu zaman kendilerini çirkinliğe buladıklarını görüyorum. Ama bunu yaparken sanatın işlevine ihanet ediyorlar. Sanatın işlevi dünyanın gerçekleri içinde yol alırken bir başka noktaya varıp orada yolculuk etmeye başlamaktır. Almanya'da ressamların bir başka suçu daha vardır. Saf estetik olan şeylerin faşizmden lekelenmiş gibi şeytanlaştırılması yoluna girilmiştir. Bu elbette ki biraz da Hitler'in mirasıdır. Onun estetiği savaş öncesinin Alman dışa vurumcularına bir tepki olmuş, Alman mitini yüceltmiş, kırsal yaşamı Alman kanının ve toprağının simgesi olarak görmüştü. Aslında Hitler Alman mitinin ve tarihinin çarpıtılmasına yol açmıştı. Hitler'in kan ve toprak estetiğinin içinde kurumuş toprağın laneti de vardır. Kendisi onu geride bırakmak istemiştir. Ve işte benim kuşağımın insanların yanık yüreklerinde o da trajik biçimde gerçekleşmiştir. NPQ, Hitler'in mirasını mahvettiği şeyi geri kazanmak mümkün mü? Zuckerberg, evet ama çok zor. Zorlaştıran etkenlerden biri de Almanların demokrasiyi hem politikada hem de sanatta bu konuların tartışılmasını bastırmak için kullanması. Benim herhangi bir gücüm varsa o güç gerçeğin, geçmişin öbür tarafında yattığını anlamak. Sanatımın bunu aşmasını, postmodern toplumda ve sanatta bu kadar etkili olan çirkinliği yenmesini istiyorum. Bence sanatın yapması gereken şey budur. MPQ, sosyolog Ralph Dahrendorf, liberal demokrasinin çatışmalarla yönetmek demek olduğunu ileri sürdü. ABD'de pek çok kişinin hiç hoşlanmamasına rağmen Ku Klux Klan'ın sokaklarda yürüyüş yapma, kendi ırkçı felsefesini yayma hakkı var. Buna karşılık Almanya politik uyuşmazlığı önleyici karşı yasalar çıkarıyor, sizin dediğinize göre de bunu özellikle sanatta hiç istemiyor, olmamasını teşvik ediyor. Sizce neden böyle acaba? Almanlar bu kaotik, tedirginlik verici ve genellikle de kontrol edilmeyen liberal demokrasi yapısı içinde gerekli manevraları yapamayacak tek ülke mi? Zyberberg, bütün sorun Almanların liberal demokrasi karmaşasına uymayacak kadar düzenli olması. Demokratik fikirleri düzenlemeye çalışıyoruz. Düzgün ve etkin biçimde işleyen bir sistemi korumaya çalışıyoruz. Eğer sistemi bozan bir şey olursa ya da bir şey bulunması gereken yerde değilse sorunlar çıkıyor. Toplama kampları da Almanların bu düzenlilik huyuyla ilgili. Temelden başlama, her şeyi radikal, toptan ve köküne kadar düşünme huyuyla. Basitleştirmeyi göze alırsak Alman düzenliliğinin ya da güvenliğinin, temizliğinin, sanayinin gündelik hayat içinde kendini bürokratik, ideolojik, ırkçı bir şeye dönüştürebileceğini söylemek gerekir. Ya da kendini çarpık siyasal sanat eserinin, Platon, somutluğu içinde Kafka'nın vizyonuna uygun durumda bulur. Avrupa'daki diğer insanlar da bu eğilimlerin farkındadır. Pogromlara yani soygırım giden bu eğilimleri bilirler. Ama bu işi dakik adımlarla gerçekleştirme işi Almanlara bırakılmıştır. NPQ. Düşünür Ivan Iliç toprağın değerinden söz etti. Bu belki de onun kendine göre seçtiği gelenek, toplum ve bellek haymatının biçimi. Zyberberg. Hitler de topraktan söz etmişti. Kan ve toprak. NPQ. Mesele o işte. Almanya'da milliyetçiliğe ve antimodernizme dönüşmeyecek bir haymat kavramına sahip olmak mümkün mü? Dipnot. Haymat Almanca'da yuva, vatan. Zyberberg. Bir kere neden çağdaş Almanya'da haymat böyle bir rönesans geçiriyor? Haymat savaş sonrasında yasak olan estetik konulardan biriydi. Ama şimdi artık var olmayan Doğu eyaletlerinden 15 milyon insan çıkıp geldi. Onların içinde çok güçlü haymat duyguları var çünkü vatanlarını kaybetmişler. İnsanların yiyeceğe, barınağa ihtiyacı var ama aynı zamanda sevgiye, topluma, bir yuvaya da ihtiyaçları var. İnsan olmanın doğal işlevinin bir parçası bu. Komşuları ürkütmekten korkmak yerine kendimize bir dönüp bakmak daha iyi olur. Doğallıktan çıkardığımız mağaramızda postmodern hayvanlar gibi davranıyoruz. Dedelerimizin şarkılarını söylemeye korkuyoruz. Wagner'den zevk almaktan korkuyoruz. Bunu tarihin çaldığı mitlerimiz, peri masallarımız için bile yapmıyoruz. Havası, suyu, toprağı kirli kentlerde kendimizden ve kültürel mirasımızdan kopmuş olarak yaşıyor. İşte böyle nevrotik yaratıklar oluyoruz. Yaygın görüşün tersine bence kaybettiklerimizi geri kazanma dürtüsü, yani içilebilecek suyu, kendi bahçemizde yetiştirdiğimiz taze mısırı, şarkılarımızı, Alman köklerimize dair hayallerimizi geri kazanma çabası sağlıklı bir şey. Bu haymat özlemi Hitler'e duyulan bir özlem değildir. Almanya iyi huylu nostaljiyi de tadabilecek yeteneklidir. Ama özlememize izin verilmeli. İşte Almanya'nın yaraları bunlardır. Mölln'deki göçmen Türklerin evine yangın bombası atan 19 yaşındaki gencin yüzüne baktığınızda harekete geçişinin kendi çıkarı içinde bir siyasal parti içinde olmadığını, başka bir şey uğruna olduğunu görebiliyorsunuz. Aslında o da belli bir durumun kurbanı. MPQ. Ama ya bireysel sorumluluk? O genç adam belki bir şeyin kurbanı olabilir ama 3 kişiyi öldürdü. Zyberberg. Evet tabii ama benim söylemeye çalıştığım yangın bombasını kimin attığına değil, adamı neyin güttüğüne odaklanmamız gerektiği. O adam henüz değiştirilemeyecek bir grubun üyesi değil. Bugün 1933'te değiliz, 1945'te de değiliz. O günlerde kamu hoşnutsuzluğu kültürümüzün mezarına girmiş bir dünya hayaleti gibiydi. Ama bugün ben bunu böyle görmüyorum. Flaubert kendi yaşadığı dönem için şöyle demişti. Geleceği düşünmek bize acı veriyor. Geçmiş de bizi geri çekiyor. İşte o yüzden de şimdiki zaman avucumuzdan kayıp gidiyor. Görünüşe göre Almanya'nın laneti de bu. Sanatta da, politikada da, ahlakta da. Sorunun bir bölümü Almanya'nın kendini suçluluğun, pişmanlığın ve gücenikliğin diyalektiğinden kurtaramaması. Beri yandan Yahudilerin de kendi manevi hegemonyalarından kaynaklanan öç duygusundan kurtulamaması. Aynı madalyonun iki yüzü gibi birbirimize yapışmış durumdayız. Almanya göçmenlerle onların çocuklarının kültürlerinin nostaljik ülkesi haline geldi. Tıpkı Kudüs'ün bir zamanlar Hristiyan Almanlar için olduğu gibi. Ama soru şu, hangi Almanya? Bence filmlerime, tiyatrolarıma gidenler ya da yazılarımı okuyanlar bugünkü Almanya'nın gerçeğini algılayabilseler büyük bir hayal kırıklığına uğrarlardı. Ama sonunda Almanya'nın kendini kırbaçlaması da bir tür korkunç şova dönüşecek. Bir Alman ressam Auschwitz'e ya da Hitler'e kabul edilebilir biçimde dokunduğu anda dünyanın tüm kapılarının kendisine açıldığını keşfediyor. Bunda iç bulandıran bir şey var. Ama ben bunun ancak bir tür felaket sonucu değişebileceğine inanıyorum. Bugün sokaklarda gördüklerimiz yalnızca küçük felaketler. Bunlar bizi geçmişe biraz daha sıkı bağlıyor, o kadar. Bence sanat Almanla Yahudinin ölüp kucaklaşmasını bitirmede önemli bir rol oynayabilir. Ama bugün ne yazık ki sanatın tümü şeytanlaştırılmış, özellikle de bu konu hala bir tabu halinde. Alman sanatçıları öğrencilerini Alman kimliğini araştırmaya yöneltmeli. Ne kadar çok kan akmışsa sanat da o kadar gerekli olacaktır. Duyuları berraklaştırma adına, pişmanlık duyma adına. Çağdaş uygulayıcıların başaramadıklarını çocuklar sürdürmeli. Saflaştırma uğruna ve bir ritüel olarak. Bu ülküyü ne kadar yücelsek azdır. Tarihte unutulmayacak olan sanatçılar ve eserler ancak bu ülküye ulaşanlar olacaktır. Bosna ve Diyetkola Uygarlığı. Bernard-Henri Lévy. Fransa'nın başta gelen Nobel filozoflarından Bernard-Henri Lévy'nin çeşitli eserleri arasında insan yüzlü barbarlıkta bulunmaktadır. Bosnalı Müslüman devlet başkanı Aliye İzzet Begoviç'in yakın dostu olan Henri Lévy, Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ı 1992'de Saraybosna'ya sürpriz bir ziyaret yapmaya ikna etmiş, böylelikle o kentin insani yardım ulaşımına açılması sorununa dünyanın dikkatini çekmiştir. Henri Lévy, MPQ editörü Nathan Gardels'la 1993 Ocağı'nda Paris'teki Café de Flore'da konuşmuştur. MPQ, Batı'nın Saraybosna'yı Avrupa fikrinin simgesi olan kenti ölüme terk etmesi ne anlama geliyor? Lévy, pek çok anlama geliyor. Birincisi, bence yumuşamış, yatışmış bir Avrupa'da 1930'lu yıllarda Münih zihniyeti diye bilinen şeyin kötülükle uzlaşma zihniyetinin dirilmesine tanık oluyoruz. İkincisi, Batı çok dar görüşlü, kendi çıkarlarının ancak petrol söz konusu olduğu zaman tehlikeye girdiğini sanıyor. Saraybosna'da petrol yok, yalnızca Avrupa'nın ruhu olan bir fikir var, hoşgörü ve bir arada yaşama. Ne yazık ki bugün siyasal liderlerimiz Batı'nın çıkarlarının Saraybosna'da karşılaştığı tehdidin, Körfez'deki petrol alanlarında karşılaştığından çok daha büyük olduğunu anlayamıyor. Açlık çeken, eziyet çeken Saraybosna'da Avrupa fikri ölümcül bir yara almıştır. Üçüncüsü, içimde korkunç bir şüphe var. İktidarın özüne uygun olarak Avrupalı hükümetlerin etnik temizlik ve etnik ulus devletlere bölünmeyi Balkanlar için nihai çözüm olarak gördüklerinden kuşkulanıyorum. Balkanlar yüzyılı aşkın süredir düzensizliği ve kaosu yaşıyor. Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan da Balkan çatışmaları olmuştur. Benim korkum, diplomatların hiç söylemeseler bile aslında şöyle düşünmeleri. Burada barbar bir deli var, Milosevic, Sırp lideri. Ama bu katil işini yapıyor, zalimce, çok fazla kan dökerek yapıyor tabii. Ama yapılması gereken şeyi yapıyor. O halde gözlerimizi yumalım, başka tarafa bakalım, ona engel olmayalım. Korkum, Milosevic'e karşı çıkmamanın bilinçaltı nedeninin bu olduğu. Batı etnik temizliğe tahammül etmekten daha kötü bir şey yapamazdı. Eğer böyle bir şey Saraybosna'da kazanırsa her yerde kazanır. Gürcistan'da da, Azerbaycan'da da, Ermenistan'da da, Transilvanya'da da. Etnik temizlik Rostock'ta da hazır bekleyen şey. İtalya'da, Lombard hattının kuzeyinde de, başka her yerde de. Irkçı nefretin fitili uzundur ve Avrupa'nın her yerine uzanır. Avrupa fikrine böylesi bir saldırıya karşı sağlam direnmemek bir barış kararı değildir, bir savaş kararıdır. Saraybosna evrensel, açık, hoşgörülü bir Avrupa'yı, Maastricht'in Avrupa'sını temsil etmektedir. Fransız referandumu sırasında Maastricht'e giden yol Saraybosna'dan geçiyor demiştim. Eğer Saraybosna ölürse Maastricht anlaşmasındaki Avrupa fikri de ölür. MPQ, ama harekete geçmemekle Avrupa'ya ihanet eden yalnız liderler değil, insanlar da inançlarının yaratıcı cesaretten yoksun. Birçok kişi arasında Milan Kundera'nın da dediği gibi Avrupalılar artık ahlaki nedenlerle savaşmaya kalkamayacak kadar fazla rahatladı. Lévy, evet katılıyorum, savaş fikri gelişmiş ülkeler için akla gelmeyen bir şey oldu. Böyle bir şey düşünülemiyor. Daha doğrusu bir tek şartla savaşmaya razıyız, içimizden hiç kimse ölmemeli. Bu düşünce Diyetkola genel eğilimiyle tutarlı bir şey. Kalori istiyoruz ama şekeri istemiyoruz. Tereyağı istiyoruz ama içinde yağ olmasın. Doğumlar sancısız, ölümler acısız olsun. O halde savaşlarda neden ölümsüz olmasın? Olumsuzluğu bastırmak, karanlıksız ışık, bizim uygarlığımızın acayip yeni rüyası bu. Ama bu ölümcül bir hayal. MPQ, ama bu birbirine rakip milliyetçilikler arasında yer alan bir savaş değil mi? Her grup kendine özgü bir ulus devlet kurmak peşinde değil mi? Eski Yugoslavya'daki çatışmalar sizin de dediğiniz gibi zayıf milliyetçilikle güçlü milliyetçilik arasında değil mi? Lévy, sanırım milliyetçiliği zayıf olan Hırvatlarla milliyetçiliği güçlü olan Sırplar arasında. Bu doğru. Saraybosna'daki durum ise farklı. İzzet Begoviç milliyetçi değil. Saraybosna farklı milletlerin 500 yılı aşkın süredir bir arada yaşamış olduğu kozmopolit bir kent. MPQ, Bosnalı Sırplar İzzet Begoviç'in Bosna'da Müslümanlığın tahakkümünde bir devlet kurmaya çalıştığını iddia ediyor. Lévy, hayır, 1970'ten kalma İslam bildirgesi diye bir belge vardı. Sırplar sık sık onu söyler. İzzet Begoviç pek çok kere o belgeyi kabul etmediğini belirtmiş, Cumhurbaşkanı olduğundan bu yana da politikasıyla bir İslam devleti kurulmasına karşı olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Saraybosna'daki hükümet karma bir hükümettir. Müslüman, Hırvat ve Sırp bakanların sayısı eşittir. Her birinin 6 bakanı vardır. Bosna ordusunun başkomutanından sonra gelen adamı bir Sırp'tır. Saraybosna'yı savunmak için savaşan insanların %30'u yine Sırp'tır. Etnik olarak karışık bir nüfus Saraybosna'da Sırp milliyetçiliğine, Bosna Hersek'in batısında da Hırvat milliyetçiliğine karşı savaşıyor. Saraybosna'da hoşgörülü ve kozmopolit bir grup insan, Avrupa'nın milliyetçi, halkçı, şovenist fikirlerine karşı savaş veriyor. MPQ, Paris'in her yanında Milosevic'i Hitler'le karşılaştıran posterler göze çarpıyor. Bunların ikisi aynı mı? Levi, buna katılmıyorum. Tanrı da biliyor ya, ben Milosevic'den nefret ederim. Bir katil o. Ama her katil de Hitler değildir. Şu ana kadar Milosevic gaz odaları kurmuş değildir. Gerek ölçek gerekse niyet açısından Hitler'den daha suçlular değildir. Zaten ne olursa olsun belirli olguları birbirine karıştırmak işe yaramaz. Hitlerizm çok spesifik bir olguydu. Büyük Sırbistan fikri de öyledir. MPQ, daha geniş açıdan bakarsak Soğuk Savaş sonrası tecrübesine bir isim vermek için çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. Bazıları şimdi ortaya çıkmakta olan döneme tarihin sonu demiştir. Bazıları da bunun tersini görmüş tarihin tekerrürü demiştir. Yani donmuş dünyaların erimesi sonucu tüm kabilecikler etnik çatışmalarla birlikte tarihin tekerrür ettiğini işaret etmiştir. Siz yaklaşan çağda daha farklı bir şey görüyorsunuz. Postmodern parçacıkların çeşitli alaşımlar oluşturması, ideolojik olarak bir araya gelip daha önce hiç görülmemiş biçimler meydana getirmesi. Ne gördüğünüzü daha açık anlatır mısınız? Levi, tarihin sonuna inananlar demokrasinin zaferinin kesin olduğunu düşünüyorlar. Biraz daha zaman alabileceğine ama demokrasinin yayılmasının önlenemeyeceğine inanıyorlar. Bu Hegelci bakış açısı. Demokrasinin en büyük düşmanı olan komünizm artık öldüğüne göre bundan sonra her gün bayram anlayışı. Tabii Balkanlarda, Doğu ve Orta Avrupa'da olanlar bu görüşle her gün çelişiyor. Sizin de dediğiniz gibi bir de tarihin tekerrür ettiğine, totaliterlik nedeniyle bir süre donmuş olan geçmişteki unsurların yeniden yüze çıktığına inananlar var. İnsan Macaristan gibi bir yere uğradığında hep bu tür duygularla kapılır. Orada yükselmeye başlayan politikacıların bazıları geçmiştekilerin birer hayaleti gibi. Bu doğru olabilir ama gerçeğin tamamını yansıtmıyor. Öyle olsaydı hep tarihin sonu denilen yerde kalırdık. Geçmişin bu kalıntılarından kurtulmamız zaman alabilir ama sonunda hepsi yok olacaktır. Bence bugün daha başka bir şey oluyor. Bugün Avrupa 1920'lerde olduğu gibi. Moleküllerin birbiriyle çarpıştığı dev bir laboratuvarda yaşıyoruz. Bazıları kendini yok ediyor, bazıları bölünüyor, yeni ve beklenmedik birleşimler oluşturuyor. 1920'lerin Avrupa'sına milliyetçilik ya da sosyalizm gibi birkaç akım görmüştük. Bu hareketler dağıldı, kimi öldü, kimi farklı yollara saptı, kimi diğer hareketlerle birleşti. Nasyonel sosyalizm gibi garip bir bileşimin ortaya çıkacağı kimin aklına gelirdi? Bugün Rusya'da da aynı olguyu görüyoruz. Pamyat yalnızca yeni Stalinciliğin, yeni Slav severlik ve Yahudi düşmanlığıyla birleşmiş hali değildir. Ortaya çıkan bileşim parçalarından farklı bir ruha sahiptir. Bu karışım yeni bir şeydir. Eskiden gördüklerimize hiç benzememektedir. Aynı şey Sırbistan'daki Milosevic için de geçerli. Milosevic milliyetçiliğe dönmüş eski bir komünist değildir. Henüz adını bulamadığımız başka bir şeyleri temsil etmektedir. Ama kesin olan bir tek şey var. Geçmişin kızıl despotizminin ve kahverengi despotizminin yerine yeni tip bir barbarlık gelmiştir. Yeni barbarlığa karşı verilecek savaşı kaybedeceğimiz kesin değildir. Sovyet komünizminin de bu kadar çabuk ve tümüyle çökebileceği akla gelir miydi? Ama kazanacağımız da kesin değildir. Tek bildiğimiz gelecekten bize biçimi tam belli olmayan bir hayaletin bakmakta olduğudur. MPQ, Avrupa'nın çeşitli kesimlerinde, özellikle Fransa'da Amerika düşmanlığının hala varlığını sürdürmesi bir paradoksa benziyor. Oysa Avrupalıların Saraybosna'da ölmeye terk ettiği Avrupa ruhunu kurtaran belki de Amerika'dır. Levi, Fransızların o eski Amerika düşmanlığı hastalığı ne yazık ki hala güçlü. Üstelik sağ kanat ve sol kanat arasında paylaşılıyor. Ama bu da yanlış bir şey. Avrupa fikrini kurtaranın bu fikrin Amerikalı evlatları olabileceğini söylerken belki de haklısınız. Amerika özellikle Clinton başkanlığında Bosnalı Müslümanların uğradığı soykırımı durdurmaya herkesten daha hevesli görünüyor. Bir bakıma Amerika o geniş etnik karışımıyla Avrupa'nın kozmopolitlik ve hoşgörü fikrinin en gerçek örneğidir. Ama Los Angeles ayaklanmalarından sonra yeni barbarlığın Amerika çevresinde de dolaşıyor olabileceği hepimizin aklına geliyor. Afrika'da umut ve dehşet. Wole Soyinka. 1986 Nobel Edebiyat Ödülünü kazanmış olan Nijeryalı yazar Wole Soyinka'nın pek çok kitabı ve sahne oyunu arasında Ölüm ve Kralın Atlası, Ake, Çocukluk Yılları ve İsara'da bulunmaktadır. MPQ editörü Nathan Gardels kendisiyle 1994 yılında Ruanda'da katliam sürerken Londra'da röportaj yapmıştır. MPQ: Bugün Afrika bir umut ve dehşet anını yaşıyor. Güney Afrika'da çok ırklı genç bir demokrasi gururla doğarken, Ruanda'nın nehir kıyılarında kabile savaşının sayısız cesetleri göze çarpıyor. Hangi kader kazanacak? Soyinka: Güney Afrika bizim rüyamız, Ruanda'da kabusumuz. Kaderimiz belki o rüya olabilir ama hemen yarın değil. Ruanda bir millet olarak klinik açıdan ölüdür. Uluslararası toplumun, yani bu sefer Afrika Birliği Örgütü OAU ile Birleşmiş Milletler'in bunu açıkça söyleyebilecek cesareti olmalıydı. Bizim kaygılanacağımız sorun o mezbahaya sıkışıp kalmış olan insanlar. Karşımızda bir millet yok, bir mezbaha var. Bir millet birkaç gün içinde nüfusunun dörtte birini kaybedebiliyorsa, orada hükümet denilen kurum vatandaşlarının kitle halinde kesilip doğranmasını engelleyemiyorsa, o hükümet yaptıklarından veya yapamadıklarına ötürü dünyanın ona tanıdığı egemenlik alanını kaybetmiş demektir. Çağdaş dünyamızda Ruanda dışında insanlığın bu kadar küçük düşürüldüğü, bu kadar hiç yerine konduğu, bu kadar nefretle muamele gördüğü bir yer daha yoktur. 2 yıl önce Rio'da çevre konulu dünya zirvesi toplanmıştı. Japonya'da fil ve gergedan gibi türlerin karşılaştığı tehditlerle ilgili küresel toplantılar yapıldı. Ruanda'daki goriller için herkes kaygılı. Avcıların yılda birkaç bin fil öldürmesi yüzünden patırtı koparılıyor. Yasalar çıkarılıyor, çeşitli araç gerecin satışı yasaklanıyor. Ama biz bugün burada insanların öldürülmesinden söz ediyoruz. Soyunun tükenmesi tehlikesiyle karşılaşmış bir türe örnek arıyorsak, bugün Ruanda'daki Tutsilerden söz etmek de mümkündür. NPQ: Ruanda türü olayları Afrika'da daha önce de gördük. Birkaç yıl önce Liberya'da, daha sonra Somali'de de benzer şeyler oldu. Şimdi kıtanın güney burnunu tümüyle sarması tehlikesi belirdi. Bu gidişin altında yatan bağlantı nedir? Soyinka: 100 yıl önce Berlin Konferansı'nda Afrika'yı yönetmekte olan sömürgeci güçler bir araya gelip çıkarlarını ayrı devletler halinde bölüştüler. Bazı yerlerde çeşitli insanlar ve kabileler bir arada kalırken bazı yerlerde de kabileler koparılıp bölündü. Kumaşa, renge, desene dikkat etmeyen bir terzinin biçkisi gibi kala kaldı. OAU'nun 20'yi aşkın yıl önceki kuruluşundan bu yana yarattığı en büyük hayal kırıklıklarından biri bu konunun üzerine gitmemiş olmasıdır. Onun yerine kendine ana ilkelerden biri olarak müdahale etmemeyi ve sömürge döneminden kalma sınırların dokunulmazlığını seçmiştir. İşte bu nokta siyasal iradenin başarısızlığını temsil eder.